Herkese merhaba, ben Sinan Özdemir. Bu da bazı şeylerin hikayesinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de kot pantolon. Maden işçilerinden vahşi kovboylara. 60'ların Hollywood yıldızlarından 70'lerin hippilerine. 80'lerin pop kültüründen 90'ların aykırı çocuklarına, Calvin Klein'dan LC Waikiki'ye, yeni olmalarına rağmen eski gibi görünmelerine, birbirine çok benzeyen ama başka başka nedenlerle giyilen, bazen çok seksi, bazen de çok sıkıcı duran, herkes için her şey haline gelebilen kot pantolonların hayatımızı nasıl değiştirdiğine bakacağız. Ve sonra da tabii ki dünyayı nasıl değiştirdiğine. Herkese iyi dinlemeler. Önce şunu açığa kavuşturalım. Kot pantolon mu, blue jeans mi? Tüm dünyanın jeans dediği şeye biz neden kot diyoruz? Size biraz muhteşem kottan bahsedeyim. Muhteşem kot, Yugoslav asıllı bir girişimci. Hikaye 1920'lere uzanıyor. O yıllarda başlayan Türkiye'den dışarı ve dışarıdan Türkiye'ye olan çift taraflı göç hareketini duymuşsunuzdur. Balkanlardan gelen göç hareketlerinin birinde muhteşem kot da geliyor. Ailesiyle Edremit'e vardıklarında 3 yaşında. İleriki yaşlarında terzi yanına çırak verilince bunun daha iyisini yapabileceğini düşünüyor ve biriktirdiği paralarla Fransa'ya terzilik okumaya gidiyor. İlk defa Paris'te gördüğü blue jeanslere hayran kalıyor ve bunu Türkiye'ye getirmek istiyor. Denim dokuma tezgahlarını Amerika'dan ısmarlayıp Türkiye'de öyle iç modaya trende bulaşmadan sadece sanayi çalışanları ve çiftçiler için basit dayanıklı pantolonlar dikmeye başlıyor. İşte gel zaman git zaman potansiyel artıyor, Singer dikiş makineleri ile anlaşma yapılıyor, yepyeni bir tesis kuruluyor, işler büyüdü büyüyecek derken ne yazık ki vefat ediyor. Ardından oğlu Aytaç Bey işlerin başına geçiyor. Babasının girişimini kot adıyla tescilleştirip markalaştırıyor. İşte o gün kotun pantolonları kot pantolonu oluyor. Yani kot aslında Selpak jilet gibi bir marka. Aytaç Bey işleri 1960'lardan 80'ler Özal devrine kadar getirmeyi başarıyor. 80'lerde değişen şey Levi's ve Lee gibi markaların Türkiye'ye bizzati girmeleri. Daha önce de bulabiliyorsun zaten ama butiklerden alıyorsun ve piyasa fiyatından daha pahalı. Adana'da, İncirli'de Amerikan askerlerinin pazarları var mesela. Oralarda el altından tedarik edilebiliyor. Biz kotu nereden alırız diye düşünürken Levi's geldi 1986'da Çorlu'daki fabrikasını açtı. O günden bugüne Türkiye dünyadaki en önemli denim üreticilerinden biri oldu. Şu aralar moda endüstrisi sürdürülebilirlik üzerine bir sürü kafa patlatıyor. Bence şimdi tam da sahip olduğumuz bilgi birikimini ve kapasiteyi kullanmanın zamanı. Kendimi bir an Cem Seymen zannettim.
Tekrar küllerimden çıkacağım, yeniden güçlendim, yine anlatacağım, yine heyecanla doldum, yine büyük bir hırsla doldum. Çünkü ben bu ülkenin üretim yapan kısmını seviyorum. Üreticinin zorluklarını anlatırken içimden sanki bambaşka bir nehir akıyor. Diyorum ki sonunda başaracağım. Sonunda
bir başka göç hikayem daha var. Ama bu göç Kaliforniya'ya doğru. 1948 yılında Kaliforniya yakınlarında bir değirmende şans eseri bulunan altın kaynağı zengin olmak isteyen herkesi harekete geçirdi. Böylece Kaliforniya'ya hem Amerika'nın diğer bölgelerinden hem de dünyadan bir göç akımı başlamış oldu. Bu akımın tarihteki adı da altına hücum hareketi. Altından önce 100 bin olan bölge nüfusu 19. yüzyılın sonunda milyonu çoktan geçmişti bile. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücünü temsil eden Kaliforniya'nın hikayesi işte bu hücumla başlar. Keza Levi's Tarus'unda. Levi's Tarus da bir isim soyad bu arada. Bu harekete Baviera'dan katılıyor. Ama altın bulmak için değil, altın hayalinle çamura bulananlara çadır, branda ve gerekli edevatı satmak için. Mantıklı adammış mesela ki birazdan da zengin olacak zaten. Almanya'dan Kaliforniya'ya onca yolu tap ettiğine hayatı boyunca şükredecek. Ama şimdi onu burada bırakalım ve o sıralar Nevada'da küçük bir terzi dükkanı işleten Jacob Davis'e bakalım. Jacob da bir göçmen, Letonya'dan geliyor. Müşterilerinin büyük bir kısmı demir yolu ve maden işçileri. Yani diktiği kıyafet tipini ve çalıştığı malzemeyi vurgulamak için bunu özellikle söyledim. Sadece kıyafet değil, çadır, branda, at arabası vagonu gibi şeyler de dikiyor ve tamir ediyor. Dolayısıyla kalın kumaşlara hakim. Müşterilerine dayanıklı olması için bu kalın kumaşlardan pantolon dikiyor. Kumaşlar dayanıklı olmasına dayanıklı ama bu sefer de sürekli ceplerinden yırtılıyorlar. İşçiler kullandıkları çekiç gibi aletleri gün boyunca ceplerine sokup çıkartıyorlar. Bu da ceplerin dikiş yerlerinden aşınmasına ve en sonunda da yırtılmasına neden oluyor. Size dedim, Jacob at arabası vagonlarına branda falan diken, farklı malzemeler kullanan bir terzi. Ve aklına bakır perçinlerle bu yırtılan cepleri güçlendirmek geliyor. Ve perçinler çalışıyor. Bir süre sonra Nevada'daki bütün işçiler Jacob'un dükkanını soruyor. Fark etmişsinizdir, Jacob bayağı akıllı biri. Bu fikrin ona çok para kazandıracağından emin. Başkalarının bunu taklit etmesini engellemek ve patentini almak istiyor. Tek başına patent alabilecek parası yok ve bunu biriktirecek vakit de yok zaten. Bir mektupla perçinleri ve o sağlam kumaşları aldığı tedarikçiye ulaşıyor. Ona diyor ki gel patenti birlikte alalım. Sende ham madde var, bende de teknik bilgi, bizi kimse durduramaz. Tahmin ettiğiniz üzere bu kişinin adı Levi Strauss. Bizim Bavyeralı tüccar. Bir tüccar, bir terzi el sıkışıyorlar. İlk yapılan işçi pantolonları Levi Strauss'un o dönem stoğunda tuttuğu iki güçlü kumaştan yapılıyor. Birincisi branda bezi. İkincisi Serge Denim. Serge Denim Fransızca'da Nîmes'in sağlam kumaşı anlamına geliyor. Nîmes çünkü 18 ve 19. yüzyıllarda Fransa'nın resmen bir tekstil merkezi. Binlerce insan bu endüstride çalışıyor. Envai çeşit kumaş üretiyorlar. Levi Strauss, Serge Denim'in ikamesini Amerika'da bulamamış olsa gerek ki satın almayı hala buradan Fransa üzerinden yapıyor. Sonradan bu kelime İngilizce'de bozulmaya uğruyor ve denim olarak yerleşiyor. Peki blue jeans kelimesi. Bir kere denim ve blue jeans'i birbirinden ayıralım. Denim bir kumaş türü. Pamuk bazlı, indigoya boyanmış, kendine özgü bir dokuma biçimi var. Bu kumaşla her şeyi yapabilirsiniz. Ceket, pantolon, koltuk kılıfı. Blue jean ise spesifik olarak denim kumaşla yapılan pantolona verilen isim. Bu isim de Fransızcadan geliyor. Bleu de Gen, yani Cenova mavisi demekmiş. Fransızlar aslında İtalya'da Cenova limanlarında çalışan işçileri referans vermişler. Çünkü indigo boyalı pantolonları ilk defa bu işçilerde görmüşler. Bleu de Gen İngilizceye blue jeans diye yerleşmiş. Herhalde pants jeans olmuş. Jacob ilk önceleri hem denim hem de branda bezinden yaptığı pantolonlar arasında bir seçime gider. Ve denim kumaşını tercih eder. Çünkü denim kumaşı sahibinin üstünde yaşlandıkça yumuşamış ve daha da güzelleşmiştir. Yani tabiri caizse bu kumaş evcilleşmektedir. Oysa branda bezi ne kadar giyilirse giyilsin hep branda bezi olarak kalmaktadır. Katır katır yapısıyla hareket etmeyi bile zorlaştırır. İkincisi, denimin indigo boyası lekeleri saklamak konusunda çok elverişlidir. İşçiler bunu yıkamadan aylarca giyebilmişler ve kumaş kirlendikçe daha da bir güzelleşmiştir. Üçüncüsü de denimin arkası beyazdır. Dokuma tekniğinden ötürü indigo boyalı iplik bir tarafta kalır. Bu da çalışırken terleyen işçilerin bacaklarının boyanmayacağı garantisini verir.
Why and how did trousers made for Californian gold miners finish up as a fashion item for the beautiful people? What's the story behind the jeans phenomenon?
1880'lerde işler iyiden iyiye büyürken Jacob Davis, Jean'in ana karakterini 501 modeliyle birlikte oturtur. O günden bugüne miras kalan 3 tane karakteristik özellik var. Birincisi arka cebin üzerindeki nakış deseni. Artık 2 tane daha mı dersiniz, uçan kuş mu? Ama bunu diğer jeanlerin ayırt edici bir özelliği olarak tasarlar ve patentini de alır. Sonradan çıkan tüm jean üreticileri gayri ihtiyari oraya bir nakış deseni tasarlamak zorunda hissederler kendilerini ve bu da jean tasarımında bir gelenek haline gelir. 2. Yan cebin içine ekstradan köstekli saat cebi eklemesi. Ki ben bunu çakmak cebi zannediyordum. Bozuk para cebini de duydum ama en ilginci Steve Jobs'un bu cebi mini iPod için kullanmayı önermesiydi. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know because this is the new iPod Nano. Her neyse. Üçüncü özellik ise 5. cep. Dikkat ederseniz bugün hala pantolonlar 5 cepli pantolon diye satılır. Ama 5. cep saat cebi değildir. O 4. olan. 5. cep Davis'in 1901 yılında sol popoya eklediği son ceptir. Bu son hamleler ile bugün bildiğimiz 501 işte o gün şekillenir. Ve nihayet endüstri iki arkada iki yanda ve bir de yan cep içinde olmak üzere 5 cebi standart haline getirir. ...1900'lerin başında 501'in hedef kitlesi hala işçiler. Sadece 501 demeyelim. Wrangler ve Lee de o esnada kervana katılmış durumda. Lee tulum üreterek iyiden iyi işçilere, Wrangler da kovboylara yürüyor. Yani 1900'lerin başında bunu giyenler işçiler, çiftçiler, kovboylar, askerler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da görev alan Amerikan askerleri İzin günlerinde Avrupalı yaşam tarzına kot pantolonlarıyla dahil olmak istediler. Bu Avrupalının ilgisini çekti tabii. Avrupa'da moda ve kıyafetlerdeki detaylar önemli. Öte yandan da bir sınıf göstergesi. Pantolon ceketle tamamlanır, ceket şapkayla vesaire vesaire. Bu insanlar, bu şık insanlar kot pantolonunu görünce ilk defa ne düşündüler acaba? Ciddiyetsiz, uçuk kaçık bir şey olarak mı gördüler? Yoksa etnik ya da geleneksel bir tarz mı zannettiler? Yani kovboyları düşünürsek neredeyse de öyle. İkinci Dünya Savaşı bitip de askerler Amerika'ya döndüğünde Avrupalılar bu pantolonla hala mesafeli ve kabullenmemiş görünüyordu ki bir film her şeyi değiştirdi. James Dean, Rebel Without a Cause. 1955 Hollywood yapımı Rebel Without a Cause, Türkçe adıyla Asi Gençlik, gündeme bomba gibi indi. Hani bize de vakti zamanında Matrix'i, Fight Club'ı izledikten sonra bir şeyler olmuştu ya, işte o ne ki? O dönem Baby Boomers'ların çakraları açıldı. James Dean'in canlandırdığı efsanevi karakter Jim Stark'ın görünümü aslında dönemin harika bir senteziydi. O dönemin kolej öğrencileri, Asi kovboyları ve orta sınıf beyaz Amerikalılarını basit bir tişört, blue jean ve bomber ceketle birleştirmişlerdi. Bu önemli çünkü blue jean o güne kadar Hollywood'da kovboy kıyafetiydi. Kot pantolonlu Hollywood jönü önce yetişkin değerlerini ve ahlak anlayışını sorguladı, sonra da ebeveynlerine meydan okudu ve onları dize getirdi. Mom, I just once I want to do something right. And I don't want you to run away from me again. Ne yazık ki bu filmin gösterimini bir ay kala James Dean hayatını bir araba kazasında kaybetti. Ama canlandırdığı karakter koskoca bir kuşağa ilham ve motivasyon vermeye devam etti. Kot pantolon ve bomber ceketli ikonik James Dean görünümü 65 yıl boyunca binlerce defa kullanıldı. Grease filminde John Travolta, The Twilight Saga'da Robert Pattinson, Born in the USA albüm kapağında Bruce Springsteen, GQ kapağında Shawn Mendes. Jean Hollywood'u girdiği günden itibaren işin rengi değişti. Sadece James Dean değil, Marilyn Monroe, Marlon Brando hepsi jeansleriyle beyaz perdeye çıktılar. Önce asi, sonra da seksi oldular. Haliyle okullar ve aileler gençlerin jean giymelerini yasakladılar. Jean yasaklandıkça daha bir protest kimliğe büründü. 60'ların ailelerine kafa tutan aykırı çocukları 70'lere geldiğinde toplumsal hareketin oyuncuları oldular. Vagon brandası giyen işçilerden hippie çocuklara, İspanyol paça pantolonlara. Levi's ve diğer kot markaları her sene doğan her yeni çocuğa kendini bir şekilde kabul ettirmeyi başardı. Bu kalemun olsan bu kadar değişmezsin. 80'lerin ortasına kadar Levi's Lee ve Wrangler tüm jean marketinin yarısını elinde tutuyordu. 81 yılına ait bir satış rakamı söyleyeceğim şimdi. Bir yılda tam 589 milyon pantolon satmışlar. Yani ABD nüfusu o dönem 230 milyon civarında. O sene ülkedeki herkes gitti, ikişer üçer tane kot aldı herhalde. Bunların hepsinin asi olmasını beklemiyorum. Muhtemelen kot pantolonu o dönem asi kimliğini unutuyor ve artık neredeyse eşofman altı gibi konumlanmaya başlıyor. Bu tam da o dönem zaten. 80'lerin başı, hippilerin yumuşadığı, yeni gelen jenerasyonun da diğer her jenerasyondan daha seksi olduğu bir dönem. Ve kot pantolon algısı yine evrilir. Üzülerek söylerim ki bu sefer efsane Levi's biraz demode kalır. Kovboy ya da emekçi kimlikleri 80'ler gençliğinde bir karşılığını bulamaz. Bir akım var, o da Amerikalı olmak. 1984 yılında Bruce Springsteen, Born in the USA albümüyle çok büyük bir çıkış yakalar. Şarkı 84 ile 85 yıllarında tüm gün boyunca tüm kanallarda defalarca dönüp durur ve resmen bir Amerikan milli marşına dönüşür. Dönemin başkanı Reagan da bir konuşmasında Bruce Springsteen'e ithafen genç Amerikalıların umut dolu gelecek hayallerinden bahsediyor. America's future rests in a thousand dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen. Ne kadar ironiktir ki aslında şarkıda hiç umuttan bahsedilmemişti. Aksine baştan aşağı Amerikan milliyetçiliğine karşı duyulan hayal kırıklığının şarkısıydı. Fakat Ronald Reagan da dahil olmak üzere Amerikalılar bunu hiç anlamadı. Ve şarkı bir yanlış anlaşılma sonucu Amerikan marşına dönüştü. Tam bir fiyasko. Bruce Springsteen sayısız yazara ilham olmuş iyi bir şarkı yazarı. Bu şarkıda Vietnam Savaşı'ndan dönen gazilerin yok olan umutlarını ve bunalımlarını anlatıyor. Şarkının orijinal ismi de Vietnam. Fakat o dönem savaş karşıtı olmak vatan hainliği olarak addedildiği için bu başlıktaki perspektif Amerika'ya çevrilmiş. Şarkıdaki ironi, bunca buhran dolu ve sinir bozucu sözlerin yersiz bir gurur ve de coşkulu bir orkestra ile söylenmesi. Albüm kapağında Bruce Springsteen'in kıyafet ve duruşu, biraz önce bahsettiğim James Dean'in asi Amerikan karakterine referans verecek şekilde tasarlanmış. Ama Amerikalılara coşkuyu böyle koro eşliğinde verince bu alt mesajların hiçbiri okunmamış. Bruce Springsteen de 10 sene boyunca çıkıp ya hayır ben onu demek istemedim de diyememiş. Belki de konser sonrası eve dönüp coşkulu izleyiciyi hatırlayıp kahkahalara boğulmuştur bilmiyorum ama o albüm ve o duruş jean satışlarına kesinlikle yardım etmiş. Bir noktaya kadar. O noktadan sonra devreye Calvin Klein ve Jordache girer. Bunlar designer jean markaları. Designer jean'in alameti farikası seksi görünmek. Artık moda insanların asi falan değil de seksi görünmek istediğini keşfediyor. En azından buna iki katı fazla para verdiğini anlıyor. Levi's'in o günkü piyasa değeri 12 dolar. Calvin Klein ise 25 dolar fiyat etiketiyle mağazaya giriyor. Reklam tarihinin kültlerinden sayılan cin tarihinin de dönüm noktası olan Brooke Shields'li bir kampanya başlatıyorlar. Reklamlarda izlediğimiz Brooke Shields 15 yaşında genç bir kız. Daracık bir Calvin Klein jean'in içine yerde yatarak, dönerek, kıvranarak girmeye çalışıyor. Kampanyanın seks göndermeleri yapan bir sürü de varyasyonu var.
You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing.
Calvin Klein jeans.
Bundan ancak 5 sene sonra Levi's buna cevap verebiliyor. O da çamaşırhanede pantolonunu çıkartan bir adam reklamıyla seksi göndermelere başlıyor. Yani bu sefer seks objesi kadın değil de erkek. İşte o saatten sonra moda ve trendler çok hızlı gelişmeye başlıyor ki zaten adı da hızlı moda oluyor. Ve tabiri caizse Levi's biraz nefes nefese soluksuz kalıyor. Tam seks konusunu çözüyor derken 90'lara giriyoruz ve kot pantolonun gündemi yeniden değişiyor. Gençler bu sefer aşırı bol, şalvar tarzı, baggy fit denilen kotları giymeye başlıyorlar ki Levi's bunu da ıskalıyor. Çünkü Levi's kendini siyasal dönüşümün ve dönüşümdeki kültürel ikonların üzerinde konumlandıran bir marka oldu hep. Yani konular 80'lerde seks, 90'larda aykırı olmaya varınca belki ben o sulara hiç girmeyeyim kararını bilinçli bir şekilde veriyor. Bilgiler tam bir kabustu zaten. 90'ların başı hem rapçiler hem de heavy metalcilerin birlikte yaşadığı bir dönem. Metalcilerin Brooke Shields kadar dar skinny jean giymesine reaksiyonla rapçiler olabildiğince bol pantolonları sahiplendi. Böylece rapçiler hem kendini toplumun geri kalanından hem de özellikle metalcilerden ayrıştırdı. Rapçilerde bol giyinme geleneğinin tabii türlü türlü miti var. Bunların birçoğu da siyahi ırkın yoksul geçmişiyle ya da dayatılan zorlu yaşam koşullarının sonuçlarıyla alakalı. 90'ların başında topa henüz büyük moda markalarının girmesinden önceki dönem gerçekten otantik ve deneysel parçalarla doluydu. Şimdi size Los Angeles çıkışlı Jinko jeanslerinden bahsetmek istiyorum ki o günleri gözümüzde biraz daha iyi canlandıralım.
Just like the one Busy Bone wears in Bone Thugs and Harmony.
Hani sokak modası dedikleri bir şey var. Bu podcast'ı hazırlarken o işin H&M ile olmadığını öğrendim. H&M ya da işte o klasmandaki zincirlere giren stili zaten sokaktan aforoz etmeye başlıyorlar. Jinko Jeans işte gerçekten bir sokak modası markası. Hem baggy pantolonlarının en önemlisi hem de paçaları genişletmek konusunda en ileri gideni. Yani zincir mağazalara giremeyecek kadar marjinal bir tipi var. Eğer biri Jinko giyiyorsa onu sokağın öte ucundan fark ediyorsunuz. O dönem Türkiye'de No Fear tişörtler Jinko'lardan daha çok tuttu. Bunun nedeni belki o zamanki müzik ve ona bağlı alt kültürlerin bugünkü kadar akışkan olmamasıyla alakalı olabilir. Ya da belki bir takım coğrafi nedenlerdendir. Baggy ve sonrasında gelen Seggy fitlerini çok fazla siyahilerin yaşadığı üzücü hikayelere dayandırmayı biraz enayice buluyorum. Bence tüketim kültürüyle devam eden bu akımın güncel motivasyonu olsa olsa ayrışmaktı. Aykırılıklarla ayrışmak. Yoksulluk günleri ya da hapishane kıyafetlerini bir takım insanlar neden Versace pantolonlarla ansınlar? Bu bez belli ki bir gelenekten çok bir modaydı. Yani bir başlangıcı vardı ki 90'ların başı. Ve bir de bitişi olacaktı ki o da Kanye West'in doğumu. Yo G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? Bu aslında enteresan bir ayrıntı. 2000'li yılların ilk yarısından itibaren Kanye West rapçilerin kıyafet kurallarını kökten bozuyor. Jinko marka bol jeansler yerine rockerlar gibi slim fit yırtık pantolonlar giyiyor. O dönemin rapçileri için bu aslında utanç kaynağı. Hatta o baggy pantolonların varoluş nedeni de işte heavy metalci stereotipinden ayrışmak. Sadece slim fit jean de değil bu arada. Blazer de giyiyor, designer brand tişörtlerde, hatta kadın bluzu ve eteği de. Sadece rapper modasını değil, o kültür içine yerleşen homofobiyi bir de macho erkek kalıplarını yeniden şekillendiriyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Kanye West rapperlara skinny jeanleri giymeyi öğretirken Amerikalı komedyen Tina Fey NBC'de cumartesi akşamları bir komedi programı yapıyor.
Ladies and gentlemen, Tina Fey.
İşte yayınladığı haftaya göre tematik skeçleri falan var. 2003 yılındayız, anneler günü yaklaşıyor. Tina, anne olduktan sonra modayı terk eden, özensiz giyinen kadınları tiye alan bir skeç hazırlıyor. O zamanın anneleri de kot pantolonları kimsenin giymediği şekilde giyiyor. Üzerine eteklerinin kemerlerini takıyorlar, kazaklarını ve gömleklerini de pantolonun içine sokuyorlar. Kot pantolonunu bu şekilde giymek 2000'lerin başındaki gençler için demode. Tina Fey'in maksadı aslında annelerle ve onların pantolonlarıyla kafa bulmak. Özetle, skeçin temel argümanı, annenize parfüm falan almayın, ona öyle bir şey alın ki ben artık kadın değilim, ben bir anneyim desin diyor.
Give her something that says, I'm not a woman anymore, I'm a mom.
Skeçte anne kılığındaki oyuncuların giymesi için hazırlanan pantolonların arkasına mom jeans yazan deri etiketler dikmişler. Sanki öyle bir marka varmış gibi. İşte mom jeans kelimesi bir espri olarak o gün ortaya atılmış. Biri birinin kot pantolonunu demode bulduğunda falan mom jeans demiş. Hani biz de aşağılarız ya bazen. Koca kadın gibi makyaj yapmış, amele gibi yanmış. İşte mom jeans de o türden bir aşağılama. Mom jeans aşağı, mom jeans yukarı. Bu aşağılayıcı espri gün olup devran dönünce, genç kızlar da kazaklarını pantolonun içine sokmak isteyince 2020 jean modasının ismi oluvermiş. Mom jeans. Moda böyle bir şey işte. Tükürdüğünü yalattıran bir ikna gücü var. Peki bu yeni nesil ne buldu bu mom jeanslerde? Ne güzel hep beraber dalga geçiyorduk. Kim akıllarını çeldi de bu pantolonu bir anda seviverdiler. Vallahi birçoğumuz modanın belli başlı trendsetter'lar tarafından yönetildiğini zannediyoruz. Birileri bunları giy diyor, biz de giyiyoruz. Ama kot pantolonun tarihinde gördük. Konu öyle tek bir kişinin elinden çıkan planla açıklanabilecek kadar basit değil. Mom jeanslerin kasık ve fermuardan yukarı çıkan kısımları çok geniştir. Mesela Calvin Klein popoyu seksi göstermek için bu kısmı özel kesim teknikleriyle geliştirmiş. Ama mom jeans olabildiğince düz, seksi görünmeye çalışmaz. Mom jeansin özgüven sahibi cinsiyetsiz tasarımı tam da 2020'lerde konuşmayı sevdiğimiz konuları yansıtıyor aslında. Vücudunla barışık olma, genel geçer güzellik kriterlerinin eleştirisi, sonra ideal olmayan fiziksel özelliklerimizi saklamaya ya da manipüle etmeye çalışmanın zayıflık olarak algılanması. Kendini sevme, takdir etme. Mom jeans'in bir diğer ana karakteristiği de taşlanmamış ve yıkanmamış olması. Sürdürülebilir üretim teknikleri ve modanın çevresel etkileri açısından insanların giyerken kendini daha az suçlu hissedeceği bir tasarım ortaya koyuyor. Son yıllarda kot pantolonları satın aldığımız markalar da değişti. Kot markası dönemi zaten sona eriyor. G-Star geçtiğimiz yıl, Diesel de ondan önceki yıl iflasını verdi. H&M ve Zara gibi zincirler kot pantolonu da domine etmeye başladı. Ve bu gelecek için hem ekonomik hem de çevresel anlamda hiç de iyi bir gelişme değil. Zara ve H&M'in hikayesi artık McDonald's'a benzemeye başladı. Müşteri olarak biz de 3-5 giymeye razı olduğumuz kalite fiyat dengesinden memnun gözüküyoruz. Daha kaliteli bir şey almak yerine daha çok satın almak için motive ediliyoruz. H&M'in bir kampanyası var, bağış kampanyası, ama o da aslında tüketmek için yer açmak. Adı bağış ama karşılığında indirim çeki veriyorlar, öyle değil mi? Oysa kot pantolonun yenisini almak ya da bağışlamak zorunda değilsiniz. Çünkü kot pantolonlar eskimek için var. 1800'lü yılların sonunda bu iki adam denim kumaşları perçinle tuttururken zamansız, eskimeyen bir pantolon icat ettiler. Giyilebilir en kalın kumaşı buldular, kalıcı boyalar, perçinler ve farklı dikiş teknikleriyle sağlam bir pantolon tasarımı geliştirdiler. Levi's'in arka deri etiketindeki baskıya hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İki tane at bir kot pantolonu iki zıt yöne doğru çekiştirir. İşte bu illüstrasyon o zaman için pantolonun dayanıklılığını anlatmak için hazırlanmıştı. Bu pantolonlar haftalarca, aylarca yıkanmadan giyildi. sahibinin günlük hareketlerine bağlı olarak işte kasıklardan kıvrıldığı, dizlerden genişlediği, popodan aşındığı, her yıkanışta bu yaşanmışlık izleri daha da belirgin hale geldi. Belki 5 yıl sonra dizinden yırtıldı ya da sağ bacağından saçaklandı ama giyilmeye devam etti. Yer yer rengi soldu, çizgileri belirginleşti ama giyilmeye devam etti. İşte biz bu eskitilmiş görünüme pantolonu mağazadan aldığımız ilk gün sahip olmak istiyoruz. Lekelenen tişörtlere, yırtılan gömleklere tahammülümüz yok ama jean alırken ille de yıpranmış bir görünüm istiyoruz. Yırtık, rengi açılmış, yumuşamış, esnemiş bir kot. Bu kot ile ele geçirdiğimiz şey aslında üzerimizde parçalanmış bir kıyafete sahip olma kimliği. Bu yaşanmışlık kimliğine ilk günden sahip olabilmemiz için üreticiler kotun üretim prosesini biraz değiştirmek zorunda kalıyor. Pamuktan üretilen denim kalın ve kaba bir kumaş. Yumuşaması için yıkanmadan aylarca giyilmesi lazım. Modern yaşam koşullarında bu pek mümkün olmadığı için pamuktan biraz feragat edip içeri biraz sentetik karıştırıyorlar. Bu hem kumaşı yumuşatıyor hem de konforlu esnek bir gerilim sağlıyor. Kullanılan boya da sentetik indigo. Petrol ve siyanür gibi bazı toksik kimyasalların birleşiminden elde ediliyor. Keşke boyamakla kalsalar. Ama kimse koyu renk gıcır gıcır bir kot giymek istemiyor. Bu sefer üreticiler boyadıkları gıcır gıcır pantolonları endüstriyel yıkama kazanlarına atıyorlar. Renklerini soldurmak için defalarca yıkıyorlar. Volkanik taşlarla, asitlerle yıkıyorlar. Her yıkama sonrasında ortaya çıkan toksik su nehre karışıyor. Oradan toprağa ve yiyeceklere. Ve bu pantolonları evde çamaşır makinelerinde yıkarken de toksik çıkarmaya devam ediyoruz. Levi's'ın yaptığı bir araştırmada bir jean'in hayatı boyunca ürettiği karbondioksit 111 kilometre giden bir arabanın çıkardığına eşit. Harcadığı su da bir insanın 10 yıl boyunca ihtiyacı olan içme suyuymuş. Kot pantolonlarımızı her iki giyişte değil de 10 giyişte bir yıkasak, bunun iklim değişikliğine olan etkisini %80 azaltabiliyoruz. Kaldı ki bir de sıcak değil de soğuk suyla yıkadığımızda bu etki %21 daha azalıyor. İşin güzel tarafı, denim kumaş bakteri tutan bir kumaş değil. Josh Lee isimli bir öğrenci, mütevazi bir öğrenci deneyi yapıyor. Bir kot pantolon alıyor ve 15 ay boyunca her gün giyiyor. Bu kot pantolonun ilk baştaki analiziyle 15 ay sonunda yaptığı analizleri karşılaştırdığında bakterilerin hakikaten kayda değer bir şekilde artmadığını kanıtlıyor. Kaldı ki bu kot pislendikçe daha da bir güzelleşiyor ve konforlu hale geliyor. Oysa Bangladeş'te çocuk işçiler çok kötü çalışma koşullarında elinde zımparalar ile bu kotları aşındırıyorlar ve Josh'un kotuna benzetmeye çalışıyorlar. Yani hiç giymememize rağmen sanki çok giymişiz gibi eskimiş görünmesini sağlıyorlar. Çocuk işçiler, onların yaşama hakkı, zehirli atıklar, nehirler, kanser tedavileri, kamyonlar, şilepler, karbondioksitler, Migros'ta litresine 2,5 lira verdiğimiz suyun tam 6660 katı su ile üretilen bir pantolonun fiyatını söyleyeyim mi size? 80 TL. Sizce tüm bunların maliyetini verdiğimiz 80 TL karşılıyor mudur? Eğer karşılamıyorsa, sizce bunu kim ödüyordur?